Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.
Günaydın Mithat.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Mahir Ilgaz'la berabersin, onu da tanıtayım.
Evet, hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Abi yani başka bir, ikinci bir hayata başlamaya karar verdi, bir maceraya atıldı. Bilmiyoruz ne zaman tekrar yollarımız kesişir.
Aliye de bu arada tabii yeni hayatında güzellikler diliyoruz.
Aynen öyle. Bugün biraz dün de konuştuğumuz şu şey meselesine eğilelim demiştik. Yani ortada çok büyük, Cumhuriyet tarihinin en büyük davalarından biri var. Bu Balyoz harekatıyla muazzam bir darbe planı. İçinde suikastler, çok sayıda insanın tutuklanıp kapatılması bir yerlere, yani bir çeşit sıfır yılına dönülmesini öngören bir şey ve sıfır yılı derken de işte bütün bankalara ve mevcut sistemin de durdurulmasını içeren bir plan, evet. Darbe planı, camilerin bombalanması vesaire ve bunun da işte o Gölcük'te donanma komutanlığından çıkan belgeler üzerine de geniş çaplı bir yeni tutuklama dalgasına yol açması vardı. Burada bazı itirazlar da var. Hukukun mesela işte avukatlarından bir kısmı savunma bile yapmayacaklarını, çünkü Çetin Doğan'ın kendisi söyledi. Çünkü şey de yapılmıyor. Yani avukatı diyor ki mesela savcının gördüğü belgelerin tamamını bizim de görmemiz gerekirken, hukuken bu mümkün olamıyor. 43 klasörü görmedik diyor hakkımızdaki dava hakkında. Bu usulî eksiklikler ve hataların da davayı sulandırması gibi bir durum var mı yok mu? Bunu tartışıyorduk aslında.
Evet. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Türkiye'de yargı diye bir sorun var. Daha doğrusu yargının kendisi bir sorun. Çok uzun yıllardır bu böyle. Ergenekon süreciyle başlayan bir şey de değil. Evet. Ancak Ergenekon süreci, ondan önce birkaç olay yargının iyice görünür, yargıdaki sorunların ve yargı etrafındaki tartışmaların daha yaygın hale gelmesine neden oldu. Balyoz gibi davalar tabii Türkiye açısından ayrıca bir ilk olması itibariyle son derece önemli. Bu tür kapsamlı davalar Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada nerede olursa olsun mutlaka tartışma, spekülasyon ve polemik yaratır.
Evet.
Hani burada usulü ihlaller, yani hukuk ihlalleri, yargılamanın doğru yürüyüp yürümediği gibi konular öne çıkar. Bütün büyük yargılamalarda bununla karşılaşılır. Önce bunu tespit edelim. Ama bunu söylemek, olan biten her şeyin önemsiz olduğu gibi bir anlama gelmesin. Yani bütün büyük davalarda bu tür tartışmalar olur derken, canım o kadar da önemli değil, bunları abartmayalım sonucunu buradan çıkarmak da doğru değil. Bunu kastetmiyorum. Şimdi Türkiye'de gerçekten biri 263 subay, bunların epeyce bir kısmı muvazzaf ve hani yaklaşık oradaki generallerin %10'u bunların arasında. Bunlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve şimdi yargılanacaklar. İtham da dediğin gibi çok ağır. Darbe planı yapmak sadece hani yönetime el koymaya yönelik işte bir basit plan değil. Ortamı hazırlamaya yönelik eylemler, darbe ortamını hazırlamak için yapılacak eylemler, bu konudaki iddialar çok vahim, çok ağır.
Evet, yani kaos yaratmak üzere bir takım suikastler, cinayetler,
hatta katliamlar, iç savaş falan, evet. Hepsi burada ithamlar arasında yer alan eylemler. Olaya nasıl bakmak gerektiği konusunda aslında başından beri hani benim de başkalarının da yazdıkları var. İki temel pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, burada yargının yaptığı her şeyin düzgün olduğunu iddia eder. İkincisi, yargının yaptığı her şeyin burada yanlış olduğunu iddia eder. Ergenekon diye adlandırılan bu yapının, sürecin, darbe planlarının ortaya çıkmasını ve engellenmesini, bu örgütün tasfiye edilmesini, ordunun sivil iradeye bağlı olmasını isteyenler arasında da yaklaşım farklılıkları var. Ergenekon soruşturmalarında hükümete yakın çevrelerin, özellikle emniyet içinde, emniyet teşkilatı bünyesinde bu çevrelerin Ergenekon gerekçesini bir tür işte kendilerine muhalif olanları ya da kendilerini en fazla rahatsız edenleri tasfiye etmek amacıyla kullanıldığı, kötüye kullanıldığı şüphesi ilk başlarda kısık sesle dile getirilmişti ama giderek daha fazla dillendirilir oldu. Belki de önemli dönüm noktalarından biri Türkan Saylan'ın, daha doğrusu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezinin basılması. Türkan Saylan'ın bu davaya dahil edilmesi oldu. Bu şüphe bende de var zaten. Yani emniyetin bu konuda yeterince özenli davranmadığı veya bazen araya başka hesapları da karıştırdığı şüphesi uyandıracak gelişmeler oluyor. Emniyeti neden burada özellikle vurguluyoruz? Onu da söyleyeyim. Zaten emniyeti vurguladığımız için hükümete de uzanıyor ucu. Bu ihlal iddialarının ucu hükümete bu nedenle uzanıyor. Şimdi ceza yargılamasında aslında savcıların tek başlarına fazla bir işlevi yok belli bir aşamaya kadar. Bizde adli kolluk ayrı bir teşkilat olarak mevcut değil. Savcılara bağlı, sadece yargılama, soruşturma süreçlerinde görev yapan bir teşkilat yok Türkiye'de. Adli kolluk kanunda olmakla birlikte normal kolluğun bir kısmının bu işe ayrılmasıyla oluşuyor bizde. Bu durumda bir davayı hazırlayan bütün bilgi ve belgeler emniyet tarafından genel emniyet teşkilatı içinden bazılarının bu işe tahsis edilmesiyle toplanır. Daha basit söyleyelim, bütün davaların hazırlığı emniyette olur. Emniyet delilleri toplar, işte soruşturmaları yapar. Ama bu arada elbette eğer bazı konularda savcıdan veya mahkemelerden izin almak gerekiyorsa alırlar. Diyelim dinlemeler, telefon dinlemeleri, ortam dinlemeleri, teknik takip gibi konularda şüphesiz izin almak zorundalar. Ama bunun elde edilmesi zor değil bu iznin. Bununla da zaten sınırlı değil. O izin olmadan da pek çok şey yapılabiliyor.
Evet.
Bu aşamaya gelinceye kadar, sonra tabii savcıya verilir bu bilgiler. Bu aşamaya gelinir, savcı bundan sonra iddianameyi hazırlar ve iş mahkemeye gelir. Gözaltılar bu nedenle doğrudan emniyetin verdiği bilgiler çerçevesinde gerçekleşir. Kimlerin sanık olacağı da çok büyük ölçüde bu bilgilerle, bu delillerle veya delil olduğu iddia edilen verilerle yürür. Şimdi Ergenekon'da da kuşkusuz böyledir. Emniyetin bu konuda taraflı davrandığı ithamı var. Doğrusunu isterseniz bazı aşamalarda bu şüpheyi çok kuvvetli kılacak işaretler de ortaya çıkmıyor değil. Şu burada konuyu yine ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha önceki zamanlarda da, daha önceki aşamalarda da anlatmaya çalışmıştım. Birincisi, bu ihlalleri gerçekten bir sorun olarak kabul edip bunları eleştirmek, bunlara karşı çıkmak, bunların önlenmesi için bir şeyler yapmak. Bu birinci tutumdur. Ben de bu tutumdayım başından beri. Eğer herhangi bir soruşturmada bu Ergenekon olabilir, herhangi başka kamuoyuna yansımayan dava olabilir veya KCK gibi başka bir kutupta yer alan bir dava olabilir. Eğer orada delillerin toplanması aşamasında, sanıkların saptanması aşamasında, soruşturma aşamasında kısacası usulsüzlükler yapılmışsa, davadan bağımsız, yargılanan şahısların isminden bağımsız bunlara karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü her biri bir hukuk devleti ihlalidir ve insanların güvenliğini ciddi anlamda tehdit eder. Herkesi ilgilendirir bu ihlaller. Fakat Türkiye'de özellikle Ergenekon fikrini sıcak bulanlar, Ergenekon arkasındaki zihniyeti, fikri doğru bulanlar, bu ihlalleri Ergenekon davasının özünü karalamak, gölgelemek veya değersizleştirmek için kullanıyorlar. O zaman da yine izler birbirine karışıyor, ayak izleri birbirine karışıyor. Bu çevredekiler yapılan her usulü ihlali, her usulsüzlüğü, soruşturma usulsüzlüğünü Ergenekon diye bir şeyin mevcut olmadığına bir bahane olarak kullanıyorlar. Oysa ortada pek çok iddia var, çok sayıda da delil var aslında. Bunların ne kadar geçerli, ne kadar sahih deliller oldukları tabii ki yargılama sürecinde daha iyi anlaşılacak ama Türkiye'de çıplak gözle dosyalara bakmadan da son 8-10 yıl içinde, özellikle 2002'den bu yana, yani AKP'nin seçimi kazanan tek başına hükümet olmasından bu yana, darbe hazırlıkları, kaos planları, kaos hazırlıkları yapıldığını insaflı, vicdanlı, tarafsız herkes biliyor. Ordunun zaten hani sicili ortada demeye de gerek yok. Bundan önce kaç darbe ve kaç tane darbe hazırlığı yapıldığı da malum. O zaman sanki bunlar Türkiye'de hiçbir zaman olmamış ve olamazmış gibi bir iddia da, bir tutum da hiç inandırıcı olmadığı gibi sorunu başka yere çekiyor. Daha doğrusu tartışmayı biraz daha bulanıklaştırıyor. O bulanıklaşan noktayı da şöyle açıklıyoruz. Bunlar sürekli usulü ihlaller, soruşturma ihlallerini gündeme getirdiklerinde, bunlara inanmaya hazır insanların bir kısmı da tepki göstermeye başlıyor. Yani usulsüz soruşturma ve yargılama ihlalleri konusunda bir mutabakat oluşturmasını engelliyor. Özellikle hani ne yapılırsa yapılsın soruşturma devam etsin veya muhalifler de işte hükümetin rahatsız olduğu çevre kişiler veya yapılar da yeter ki etkisiz hale getirilsin diyenlerin de sonuçta yaptıkları şey birinci gruptakilerden farklı değil. Onlar da Ergenekon'la mücadele, Ergenekon fikri, darbe fikri, zihniyeti, alışkanlığı, geleneğiyle mücadeleyi biraz gölgeliyorlar demek ki.
Evet, burada mesela bir şey problemi de çıkıyor. Yani işte kesintisiz bir küsur saat süren işte Çetin Doğan'ın konuşması var. Bir bayağı darbe senaryosunu içeren, evet. Ama bu harp oyunuydu deniyor mesela. Ama şimdi bu neden vermiyor savcılık ya da işte mahkemede şey avukatlara bu işi tamamen çok daha kolay bir hale getirmez miydi bütün bunlar, belgeler? Çünkü dün de mesela bir programa çıkan eşleri de, bu yargılanan komutanların eşlerinden bir kısmı da bir programda belge adı altında olabilecek hiçbir şey yok. 10 çuval dedikleri şey kitaplar, 8,5 çuvalı atılacak belgeler, eski şarj aletleri filan, ev hanımları temizlik yaparken nereye koyacaklarını bilemedikleri şeyleri bir dolaba tıkarlar ya, onlar öyle bir şey yapmışlar herhalde filan demiş. Şimdi
niye yaparlar? Tabii tekrar başa dönersek, başta söylediklerimize dönersek, bunlarla ilk defa karşılaşılmıyor Türkiye'de. Bunlarla sadece Ergenekon soruşturmasında da karşılaşılmıyor. Maalesef Türkiye'de yargılama alışkanlıklarının, yargılama sürecinde bulunan bütün aktörlere sirayet etmiş tavırların burada devamını görüyoruz. Aynı şikayetler KCK avukatlarından da geldi. Şimdi iki davayı birden anmamın nedeni birine bu Ergenekon soruşturmalarında her türlü ihlale karşı çıkanların diğerinde tamamen sessiz kalmaları. Yani ortada aslında konusundan bağımsız bakılırsa birbirine benzer soruşturma ihlali iddialarının bulunduğu çok kapsamlı, önemli, siyasal sonuçları ve etkisi büyük olacak davalar var. Şimdi bundan önce başka davalarda da buna hep rastlandı. Bunlar hep görüldü. Kaldı ki Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde mahkum olduğu olaylar arasında bu yargılama ihlalleri, usul hataları ya da usul yanlışları çok önemli yer tutuyor. Adil yargılanma hakkı dolayısıyla Türkiye'nin mahkum edildiği çok sayıda olay var. Burada tekrar vurgulamak gerekiyor. Ergenekon soruşturması son derece önemli. Türkiye tarihinde bir ilk. Hem darbe planları, yani şimdi Balyoz'u da buraya katarak söylüyorum çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı kabul edilir. Bu Türkiye'de bir ilk, gerçekten çok çok önemli bir şey. Fakat eğer böyle giderse yargılama ile ilgili, süreçle ilgili, usulle ilgili ihlaller artar veya kamuoyunun bütün kesimlerini tatmin etmeyen bir görüntü, rahatsız eden bir görüntü vermeye devam ederse bu davanın bu önemi, bu özünde yatan bu önemi de giderek sulanır.
Ve bu da herkes için çok ağır bir sonuç olur herhalde.
Çok ağır bir sonuç olur. Bundan epeyce bir zaman önce şunu söylemiştim, tekrar söylemekte fayda görüyorum. Ergenekon'la mücadele, darbe planları, darbe istekleri ve hevesleriyle mücadele konusunda en büyük zararı bizatihi bu soruşturmayı yürütenler verebilir. Bir bu. Yani darbe zihniyetiyle, darbeci zihniyetle, Ergenekon zihniyetiyle mücadeleyi Türkiye'nin ya da Türkiye'nin geniş kesimlerinin ortak talebi haline getirmeyi engelliyor çünkü bu tutumlar. Onu yaralıyor. O nedenle esas zararı, en büyük zararı bir bu soruşturmayı yürütenlerin özensizliği verir veya kasıtları. Bu emniyet olabilir, savcılık olabilir.
Evet, burada mesela işte biraz önce sözünü ettiğin farklı yönlere çekilmesinin parlak örneklerinden biri, artık parlak mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum.
Çarpıcı örneği.
Çarpıcı örneği Kılıçdaroğlu'nun mesela 3 yıl geçti, nerede bu örgüt, ben de gideceğim ve üye olacağım şeklinde bir çıkış yapmış olması günün önemli haberlerinden biri.
Doğru, önemli bir haber çünkü Kılıçdaroğlu başlarken biliyorsunuz yani biz hani darbecilere de darbeciliğe de karşıyız gibi şeyler söyledi.
Evet.
Ergenekon süreciyle, Ergenekon yapılanmasıyla bu mesafe koydu arasına, yani farklı bir politika izleyeceği vaadiyle geldi ve bunu da konuşmalarında gördük zaten. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bunu demesi de öbür tarafa doğru bir abartıdır bana göre, ama yine de bunu CHP'nin tabanının duygularını büyük ölçüde yansıtan bir çıkış olduğunu kabul etmek herhalde yanlış olmaz. Oysa Ergenekon'la mücadele, darbecilikle mücadele esas olarak bugün o zihniyete destek olduğu, olacağı varsayılan, tahmin edilen kesimlerin de inanmasıyla mümkündür. Yani eğer onlar gerçekten bu süreçte tarafsız bir yargılama, soruşturma yürütüldüğüne inandırılırlarsa, herkes için mümkün olmayabilir ama büyük geniş kesim için konuşuyorum, onlar inandırılabilirse o zaman darbecilikle ve Ergenekonculukla etkili bir mücadele çok daha mümkün hale gelir.
Bir anlamda bu davanın yürütülüş biçimi bundan sonra Türkiye'de bir turnusol kağıdı olacaktı diyebilir miyiz aslında?
Bu da olabilir. Şöyle diyelim, hani ben ortada yeterince veri olduğu kanısındayım. Bu peşinen hani kimin ne yaptığını buradan belirlemek ve yaftalamak amacıyla söylenmiş bir şey değil. Türkiye bu süreci sağlıklı yürütmek zorunda. Çünkü buradan gerçekten bir darbecilikle nihai hesaplaşma noktasına varmak da mümkün. Hep şu örneği veririm. Büyük davalar derken işte bu 20. yüzyılın en önemli olaylarından birini de hatırlatırım. O da Nürnberg yargılamalarıydı. Elbette arada pek çok fark var. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra müttefikler tarafından kurulan bir uluslararası askeri mahkemedir Nürnberg Mahkemesi. Nazileri, daha doğrusu Nazilerin üst düzey yetkililerini, sorumlularını yargılamak için kuruldu o mahkeme. Şimdi o mahkemenin meşru olmadığı konusunda çok ciddi itirazlar vardı. Suçtan sonra kuruldu falan gibi. Alman toplumunda da o mahkemenin tarafsız olamayacağı, sadece Nazilerin sorumlularını değil, bütün Almanları yargılayacağı ve mahkum edeceği yönünde yaygın bir algı vardı. Şimdi bu algıyı olabildiğince hafifletmek veya düzeltmek için Nürnberg'te yapılan şey, ya da Nürnberg yargılamalarını yürüten savcı ve yargıçların yaptığı şey, yargılama ile ilgili kurallara eksiksiz riayet etmek oldu. Demek istediğim şu: usul aşamasında tanıkların, sanıkların dinlenmesi, onların savunmalarının alınması konusunda o kadar çok titiz davrandılar ki bu sefer başka çevreler nasıl bu kadar abartabiliyorsunuz tarafsız yargılama kaygısını diye rahatsızlık belirttiler. Yani o kadar çok tarafsız, kurallara uygun davranma çabası harcadılar ki amaç şeyi dengelemekti. Kendilerinin kuruluşu sürecinde, mahkemenin ortaya çıkışı aşamasında mevcut olan hakikaten bazı eksikleri ve kaygı yaratan, onların kabul edilmesini, tamamen benimsenmesini engelleyen bazı noktaları telafi etmek. Nitekim bunda başarılı da oldular. Yani Nürnberg'in verdiği kararlar daha sonra Alman toplumunda da, zaman içinde tabii, hemen olmadı, kabul gördü. Dünya tarihine de nesnel bir yargılama çabasının çok üst düzey örneği olarak geçti. Şimdi tekrar bizim Ergenekon sürecine dönersek, buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Şu kıyaslamadan şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Eğer bu soruşturmayı yürüten savcılar ve emniyet ekibi gerçekten Ergenekon zihniyetiyle bir muhasebeyi, bir nihai hesaplaşmayı kolaylaştırmak istiyorlarsa ve bunun Türkiye'de hukuk devletini yerleştirmek amacıyla işlemesini arzuluyorlarsa, her türlü usul kuralına eksiksiz uymak zorundalar. Aksini yaptıklarında dertlerinin Ergenekon sürecini tasfiye, Ergenekon yapısını tasfiye, darbecilikle hesaplaşma olduğu konusunda beni bile inandırmakta zorlanırlar.
Evet, orada çok önemli bir şey var. Yani bu Nürnberg mahkemesi paralelliğini çekmen de çok iyi oldu. Hiç şimdi yani iki dava arasında bir benzerlik olduğu anlamında asla söylemiyoruz tabii, sen de ben de.
Evet.
Ama evrensel hukuk usul kurallarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğu aşikar. Çünkü aksi takdirde işte gerek bu tutuklanan komutanların eşleri haklı bir şekilde kendi eşleri olduğu için özellikle isyan duygusuyla da şey yapabilirler. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi konumunda olan bir partinin genel başkanının böyle bir örgüt yok, gideceğim ve üye olacağım şeklindeki öbür taraftaki abartması da Türkiye açısından büyük bir talihsizliğe doğru bir giden bir yol olarak da kabul ediliyor.
İşte böyle bir çatallaşma, bu kadar sert bir kutuplaşma, bir tarafın böyle bir şey yoktur diyebileceği noktaya gelmeye neden olacak bir durum yaratmak bana göre çok ciddi bir talihsizliktir, bana göre de. Ve bu talihsizliği, bu durumu yaratma konusunda ben soruşturmayı yürütenlerin küçük büyük bütün hatalarının çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yani böyle bir ortama vesile olmak, sebep vermek, gerekçe üretmek tarihsel bir sorumluluk yaratır. Yarın öbür gün eğer tarihe Ergenekon davası usul tartışmalarının gölgesinde boğulmuştur gibi bir kayıt düşecek olursa, vebali özellikle bu soruşturma sürecinde kurallara uymayan kişilerde olacaktır. Çok büyük ölçüde. O nedenle eğer amacımız gerçekten, ya da bu soruşturmayı yürütenlerin amacı da gerçekten darbecilikle bir hukuksal hesaplaşmaysa, Ergenekon yapısının hukuksal yollarla tasfiyesi ise, çok titiz davranmak zorundalar. Ve abartılı bir şekilde usul kurallarına abartılı bir şekilde olsa bile uymak zorundalar, tıpkı Nürnberg'de yapıldığı gibi.
Evet, yani o açıdan Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, mesela avukatlar savcıların bildiği her şeyi bilmek zorundadır.
Bu böyledir.
Haklı, evet böyledir.
Haklılar. Yani siz avukattan delil saklayamazsınız. Çünkü avukat savunma yapacak. Kaldı ki hani bir iki dakika daha zamanımız varsa,
evet,
bir önemli noktanın altını tekrar çizmek gerekiyor. Şimdi bizde savcı kamu adına iddiada bulunandır. Ve yargılamada savcılık ile savunma makamı eşittir. Dolayısıyla, yani bu teorik olarak böyledir, evrensel hukuk açısından böyledir. Ama bizde hiçbir zaman eşit olmamıştır savcıyla savunma makamı, yani avukat. Bu da zaten baştan pek çok dengesizlik yaratıyor. Şimdi peki bu tür bir yargılama sistemi, bu tür bir yargı düzeni oluşmasında kimler sorumlu derseniz, birinci derecede bugün Ergenekon'da yargılananlar ve onların tabi olduğu çevre, anlayış sorumludur. Yani onlar yarattılar bunu. Türkiye'de yargının bu şekilde işlemesi, tarafsızlığı konusunda hep şüpheler bulunması ve şimdi yargılama aşamasında şikayet ettikleri başka pek çok şey, bu çevrelerin savunduğu fikirler veya kurduğu yapılardan kaynaklanıyor.
Evet, ironik olarak da
şuna... İronik, ama bu da şu anlama gelmez, tekrar söyleyeyim. Onlar yarattılar, cezasını çeksinler. Hayır efendim, öyle olamaz. Yani olamaz, böyle tabii diyemeyiz.
Evet, ve bir de çok ironik bir şey de oldu benim nazarımda. Bir tutuklama sırasında bir daha yüksek rütbeli biri gelsin, bizi tutuklasın diye de evet, direndiler. Bu da işte o öbür ucu gösteriyor ne kadar bozulmuş olduğunu adalet.
Evet, bakın bunların öne çıkmasını, bunların Türkiye, bu öne çıkmasıyla Türkiye'de yargıda on yıllardır oluşturulmuş tutum kalıbı, davranış kalıplarını teşhir etmek, geniş çevrelerin dikkatine sunmak için hepsi önemli birer fırsattır, önemli birer imkandır. Yani Türkiye'de toplumun yargılamada ne tür adaletsizliklerin nasıl üretildiğini bugüne kadar görmesi açısından da önemli bir imkandır. Fakat usul ihlalleri öne çıktıkça bu imkanı da harcıyoruz. Yani tarafsız bir yargı, hukuk devleti ilkelerine uygun işleyen soruşturma ve yargılama faaliyeti yaratmayı da zorlaştırıyor giderek. Oysa ben bu soruşturmadan iki şey özellikle bekliyorum bu dava sürecinden. Birincisi, gerçekten hukuksal açıdan tatmin edici bir süreç yürütülmesi ve Türkiye'nin darbecilikle, Ergenekon gibi derin yapılarla hesaplaşmasının öyle içe silen bir noktayla tam desteklenmesi. Çünkü sadece yargının işi değil bu, evet, hesaplaşma. İkincisi, örnek bir yargılama pratiği, örnek bir soruşturma pratiği sergileyerek Türkiye'de hukuksuzlukla mücadelenin hukuk devleti ilkelerine uygun yapılabileceğini bir kere daha göstermek. Şimdi aksini yaptığınızda olan şey yine toplumda, siyaset katında, kamu katında, devlet katında çok yaygın olduğunu bildiğimiz o makyavelizmdir. Ya ben işime yarayan sonuca ulaşayım da hangi araçla ulaşırsam ulaşayım. Evet. Önemli değil. Her türlü aracı kullanayım ama ben kendi amacıma ulaşayım, hedefime ulaşayım anlayışıdır. Hı. Eğer bu dava bu anlayışla yürütülürse Türkiye Ergenekonları yaratan zihniyeti sürdürmüş olacaktır. Yani bu zihniyetle hesaplaşmayı asla sağlam bir biçimde yapamamış olacak. Evet, bu zihniyeti, evet, yaratan hukuk devleti karşıtı fikirleri daha da büyüterek sürdürecektir. O nedenle kim ki yani Türkiye'de hukuk devletini hedefler, bu soruşturmaların, bu yargılamaların da buna hizmet etmesi gerektiğine inanır, İşte o zaman gerçek Ergenekon zihniyetiyle gerçek hesaplaşmayı bunlar başarabilir diyorum. Aksine davranışlar Türkiye'de büyük bir şansı, hukuk devleti demokrasi yolunda önemli imkanları çok ucuz harcama sonucunu doğurur. Bu da çok yazık olur tabii.
Evet, çok teşekkürler Mithat.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.